Ayrım 10. Stalingrad siperlerinde Viktor Nekrasov, sayfa 143. 2. bölüm. Almanlar Volga'ya doğru bastırıyor. 1. Uçaklar gün boyu saldırıyor. Tüm yaşamım boyunca böyle bir sonbahar anımsamıyorum. Eylül geçti, gök masmavi. Hava Mayıs gibi sıcak. Sabahları ve gün batışları doyumsuz güzellikte. Sabahın erken saatlerinde Volga'nın üzerinde balıklar oynaşıyor. Durgun sularda şekiller çiziyorlar. Yukarıda bağırışları göğü tutan turnalar dolaşıyor. Göçe geç kalanlar toplanıyor. Sol kıyı yeşilden sarıya dönüşüyor, sonra altın kızılı oluyor. Sakin ormanın sisleri içine gizlenmiş topçumuzun ilk salvoları sanki sulu boya resim gibi görülüyor. Sis yavaş yavaş, isteksizce dağılıyor. Bir süre süt tabakası gibi nehrin üzerine yayılıyor. Sonra çıkan sabah rüzgarı ile dağılıp gidiyor. Uzun namlulu topçular günlük ilk ışıklarından önce vuruyorlar. Sesleri Volga'nın üzerinde dalga halinde yayılıyor. Sonra ikinci, üçüncü salvolara dönüşüyorlar. Gün böyle başlıyor işte. Onunla birlikte de tam 7'de çok yukarıda zorlukla görülebilen uçak belirdi. Uzun uzun dikkatle üzerimizde dolanıyor. Her dönüşünde kabinin penceresi güneşten parlıyor. Çok iyi tanıdığımız motorunun sesi uğulduyor. Sonra batıya doğru kayıp kayboluyor. Bu başlangıç. Biraz sonra şarkıcılar gelecek. Alman Stukalarını şarkıcılar ya da müzisyenler diye adlandırıyoruz. Bir yana yatıp zincirleme uçak savarların beyaz bulutlar arasından kayarlar. Gözlerimiz hala uykulu. Sabah sigaralarından öksürerek onları izlemek için siperlerden çıkıp kısık gözlerle bakıyoruz. İlk onluk uçak sürüsünü gördük. Bunun ardı tüm gün sürecektir. Bunları izlersek tüm gün Alman saldırılarının nasıl olacağını, nereye sarsacaklarını, nereyi pelte haline dönüştüreceklerini, hangi yörede taş üstünde taş bırakmayacaklarını bilebileceğiz. Buna göre önlem alacak, yeni siperler kazacak, ölülerimizi gömecek, yeni ateş yuvaları yapabileceğiz. Filo üzerimizden geçip gidiyor. Rahat bir soluk alıp gömleklerimizi çıkarıp birbirimizin başına bakraçlarla su döküp yıkanmaya başlıyoruz. İlk gelen uçak bize yaklaşmadan sağ kanadına eğilerek uçuyorsa hemen siperlere giriyor, küfrediyor ve saate bakıyoruz. Tanrım, daha akşama dek 14 saat var. Sonra başlarımızın üstünde patlayan bombacıları sayıyoruz. Bu türkücülerin her birinin 11'den 18'e kadar bombaları olduğunu biliyoruz. Hepsini birden atmayacak ve birkaç tur yapacaklar. Moral bozmak için de son turlarında dehşet verici sirenlerini çalarak dalacaklar. Sadece birkaçı bomba atar, hiç atmadan yumruk sallayıp geçebilirlerdi. Ve bu tüm gün böyle sürecek. Tam güneş Mameyev koruganının ardında kaybolana dek. Ya bizi ya komşu birliği bombalayacaklar ya da saldıracaklar. Saldırmazlarsa bombalarlar. Bazen Junkerler, bazen de Henkerler geçiyor. Kanat yapılarından ve motor seslerinden ayırt edebiliyoruz. Henkerlerin kanatları yuvarlak, Junkerler ise kesik biçimde. Yukarıda üçgen biçimi uçuyorlar. Junkerler bombalarını tenezzül etmezmiş gibi yukarıdan teker teker atıyor. Pike yapmıyorlar. Gözlerimizi kamaştırmak için de hep güneş yönünde uçuyorlar. Henkerler ise ikişer ikişer tüm gün boyu kıyıların üzerinde dolanıyor, makineleriyle ateş ediyor, ara sıra da küçük çaplı bombalarını savuruyorlar. Her kanadının altında ikişer bomba var ya da pro kutularını andıran ve tank tahribi için kullanılan bombaları taşıyorlar. Bunlar sandık gibi bir şey. Atılınca yerde yuvarlanıyor, içindeki bombalar saçılıyor. Biz de bu sandıkları ele geçirdik mi çamaşır teknesi olarak kullanıyoruz. Çünkü sandığın iki yarısı da tekne gibi ve içleri saç kaplı. Sabahın ilk ışıkları ile bizim İlyushin uçaklarımız geçti. Bir süre sonra da kuyrukları kopma derecesinde yaralanmış, tekerlekleri başımıza değecek biçimde geri döndüler. Geri dönenlere bakıyoruz. Gidenlerin yarısı var yok. Belki de daha azı. Mesterler Volga üzerinde uçuyorlar. Uzakta Ahtuba tarafında siyah mantar gibi yanan uçakların dumanları yükseliyor. Hepimizin başı havada, belki kemiğimiz kırılacak gibi yukarıdaki savaşı izliyoruz. Ben uçakların hangisi bizim, hangisi düşman ayırt edemiyorum. Küçük siyah cisimler deliler gibi havada dönüp duruyor. Valeye ise kesinlikle yanılmıyor. Bir avcı gibi keskin gözleriyle hepsini ayırt ediyor. Günler böyle ard arda geçiyor. Gök bulutsuz, masmavi. Hava yaz gibi. Yağmur bekliyoruz, bulut izliyoruz. Açık bulutsuz günleri istemiyoruz. Bulutu ve yağmuru düşlüyoruz. Tüm Eylül içinde bir tek gün bulut gördük. Yağdı, yağacak diye çok tartıştık. Tükürüklenip ıslatılan parmaklar havaya kalktı. Bilgiçlik taslandı. Ama o kahrolası bulut yana kaydı. Ve ertesi gün yine açık, yine sıcak bir gün oldu. Tabii gök yine uçak uğultularıyla doldu. Almanlar saldırılarına Ekim başında sadece 2 gün ara verdiler. Sanırım genel bir bakım yaptılar. Üstümüzde Messerler'den başka uçak görülmedi. Bu 2 gün içinde askerler yıkanıp çamaşır değiştirdi, ardından yine başladılar. Almanlar Volga'ya doğru bastırıyor. Sarhoş, öfkeli, kepli başları önlerine eğik, kolları sıvalı, önlerinde Vikinglere kuru kafalılar denilen SS takımı deliler gibi bağırışıp bizi mermi yağmuruna tutuyor, sıkıştırıyor ama sonunda geri dönüyorlar. Az kaldı 2 kez neredeyse bizi yerimizden söküp atacaklardı ama tankları fabrika civarında demir yığınlarına takılıp kaldı. Bu da bizi kurtardı. Böylece sürüp gidiyor. Kim bilir kaç gün oldu? 5, 6, 7, belki de 8. Ve birdenbire bir şey durdu. Uzun bir sessizlik oldu. Sonra Kızıl Oktober kompleksi saldırıya uğradı. Onu havadan da karadan da bombalıyorlar. Başlarımızı siperlerden uzatarak olayı izliyoruz. 10 tonluk demir kalaslar, kazanlar, makine parçaları havada uçuşuyor. Turuncu bulutlar 3 gün kompleksin üzerinden ayrılmadı. Birden kuzey rüzgarı esip tüm bu duman bulutunu üzerimize yığınca askerleri siperlerden çıkardık. Önümüzü görmüyoruz. Bir sürprize uğramaktan korkuyoruz ama bir şey olmadı. Köpek oğlu köpekler saldırmadı. Her şey sakin. Sadece öteki kıyıda da bizim topçu çalışıyor. Sakin geçen bir gün içinde sığınakların önüne oturup Almanlara, savaşa, uçaklara küfrediyoruz. Askerler arasında iddia var. Kompleksin son bacası ne zaman devrilecek? Önceki gün 6'ydı, dün 3 kaldı, bugünse 1. Son baca delik deşik, çatlak ama inatla yıkılmamak için direniyor. Ekim böyle geçti, Kasım geliyor. 2. Mevzillerin önüne tel engelleri yapıp mayın döşeyeceğiz. Alay komutanı beni telefona çağırdı. Kendisini bugüne kadar hiç görmedim. Karargahı kıyıda. Gemiden çıkış sırasında ayakları ezildiği için ön hatlara gelemiyor. Ancak top sesini tanıyorum. Dayan Kercensev, dayan. Aman diren kompleksi düşmana bırakma, diye bağırıyor. Ben de tüm gücümle dayanmaya çalışıyorum. Bazen bu harabeyi neden koruduğumu anlayamıyorum. Gün geçtikçe adamlarım azalıyor. 3 gündür tam bir istihbarat halindeyiz. 3 gündür tam bir istirahat halindeyiz. 2 gecedir çizmelerimizi bile çıkarmaya başladık. Bilmem bu durum ne kadar sürer. Falan mı baksak, ne yapsak? Valeye'yi alıp alay komutanı binbaşının yanına gittim. Binbaşı kümes gibi küçücük bir sığınakta çalışıyor. Genç değil, şakakları ağarmış, yüzünde gülücük olan babacan bir adam. Bir ayağında çizme, ötekinde ise bir terlik var. Sarımsakla ekmek yiyip çay içiyor. Ara sıra ayağının acısından olacak inliyor. Bu tür insanlar çocukları çok sever, onları dizlerinde hoplatırlar. Beni özenle dinlerken kocaman kupasından çay yudumluyor. Sağlam ayağı ile sandalyeyi itip yumuşak elini uzattıktan sonra ''Bak hele, nasıl da bir adammış bizim kumandan'' dedi. Ben telefondaki sesine bakıp iri yarı biri sanıyordum. ''Çay ister misin?'' İştenlikle aldım. Çoktandır çay içmemiştim. Neredeyse tadını unutacağım. Emir Eren'in getirdiği kendisininki kadar büyük kupaya çakısıyla kestiği bir dilim limon attı. O limonu keserken ağzım sulandı. ''Nasıl yaşadığımızı görüyorsunuz değil mi? Sizin gibi değil ha. Konuklarımızı limonlu çayla karşılıyoruz.'' Bir süre sessizce çaylarımızı yudumladık. Binbaşı çayını bitirince kupasını ters çevirip masaya koydu. Kalan şeker parçasını da özenle üstüne yerleştirdikten sonra masadaki kırıkları temizledi. ''Anlat bakalım kumandan, senin orada durum nasıl?'' ''Fazla bir şey yok yoldaş binbaşı. Şimdilik direniyoruz.'' ''Şimdilik? Şimdilik.'' ''Bunun uzun sürebileceğini düşünmüyorsun demek.'' Sesinde şimdi hiç de babacan olmayan bir ton var. ''Şimdilik asker ve malzemem var. Bu durumda dayanabileceğimi düşünüyorum. Şimdilik. Düşünüyorum. Bunlar güzel sözler değil. Bunlar asker sözleri değil. Sen çok düşünen kuşun hikayesini biliyor musun? Hindi öyküsü mü?'' ''Evet, Hindi öyküsü.'' Bir an gülümsedi. ''Sigara içiyor musun?'' Başımla olayladım. ''Öyleyse yak bakalım bir sigara.'' İyi ordu tütünü bu. Kutuyu önüme sürdü. Üstündeki resmi işaret ediyor. Yatay kırmızı yazının altında başı kasklı bir er hücuma kalkmış, tanklar ve uçaklar görülüyor. Siz de böyle mi saldırıyorsunuz ha? Biz saldırıdan çok saldırıları püskürtüyoruz yoldaş binbaşı. Yine gülümsüyor. Sonra dudakları kasılıp yüzü ciddileşiyor. Kaç süngün var? 36. Bunlar sağlam olanlar değil mi? Evet, ötekiler? Onlardan başka irtibat erleri, telsizciler, mutfak takımı, karşı kıyıda da altı kişi var. Hepsi 50'yi bulur. Havan atıcılarla 70 kişi. 36 ve 70, yarı yarıya, iyi değil. Bence de öyle. Ben 6 atlıyı da almak isterdim ama yardımcımız izin vermedi. Saman getirmek için gerekli olduğunu söyledi. Piposunu kemiriyor. Esas mesleğim mühendis değil mi? Mimar. Ha mimar. Saraylar, müzeler, tiyatrolar öyle mi? Evet. Şimdi savaşan istikam subayı. Peki öyleyse bana da bir saray yapacaksın. Alay komuta yeri, bizim piyoner Ligaser. Ha sahi sen daha onu tanımıyorsun değil mi? Tanıştırırım. O bana bir tane yapmıştı ama onu da komutan Çukov aldı. İşte ben de burada, bu sarayda yaşıyorum. Her bombardımandan sonra içimden toprak silkelemek zorunda kalıyorum. Binbaşı yeniden gülümsedi. Böyle yapınca gözlerin çevresinde derin kırışıklıklar oluşuyor. Sordu. Mayından anlar mısın? Evet anlarım. Sen şimdi bununla uğraşacaksın. Öteki komutanlar gelince başka şeylere bakarsın. Hadi sigaranı iç bakalım. Kutuyu önüme etti. Senin yerini alacak komutan istedim ama bir türlü göndermedi itoğlu itler. İstikam subayı olmayınca da sanki bir elim yok gibi oluyorum. Ligeser iyi olan ama çizimden, şemalardan çakmıyor. İşte şöyle, böyle olur işler. Bir anda bombalar patlıyor. Seslerini duymuyorum ama kulaklarımdaki basınçtan ve lambanın alevinin oynayışından anlıyorum. Komutanlar geldiler. 10 dakika kadar bir tartışma yapıldı. Borodin konuştu, bizler haritalara bakarak dinledik. Tümenin savunacağı cephenin epey uzun olduğu anlaşılıyor. Sol yanı dar biçimde limana dek 13. Süvari Birliği tutuyor. Sağda ise 39. ve 45. Muhafız Alayı var. Kızıl Oktober kompleksi onların da sorumluluğundaydı. Demek ki şimdi onlar geriliyor. Haritada cephenin kırmızı çizgisi tam kompleksin üstünden geçiyor. Daha ileride birkaç bağımsız birlik. İşte hepsi bu. Kıyıda kalanların tümü bu kadar. Almanlar kentin ortasında. Haritada tank fabrikası gösterilmemiş ama bir tümenin, sanırım Gerehov'un tümeni, oralarda bir yere yerleşmiş durumda. Bu gece 2. Gönüllü Birliğin nehri geçmesi gerekiyor. 10 günlük bir çarpışmadan gelen birlik bu. Stalingrad'da iyice dövüşmüşler. Rodimsev'le benim arama yerleşecekler. Biz biraz sağa çekileceğiz, bu fena değil. Metiz'i de bırakmam bildirildi. Oraya da 3. Tabur yerleşecek. Bana Metiz ile Mameyev koruganı arasında S gibi bir yer kalıyor. En kötü bölüm de burası. Dümdüz, önü açık, engebesi olmayan bir arazi. Sürekli ateş yağmuru var. Gündüzleri kıyı ile bağlantı kurmak olanaksız. Önceki bölgem de ateş altındaydı ama orada siperler ve çeşitli binalar vardı. Bunlar arasından sıyrılıp bağlantı kurabiliyorduk. Birinci tümenin komutanı Kandidi şanslı. Hazıra kondu. Bense komuta yerini nereye koyacağımı bile bilemiyorum. Bizim beyaz bodrumlu binaya benzer bir yer yok. Binbaşı piposunu ağzından çekmeden ağır ağır, biraz da alay eder gibi konuşuyor. Görev basit. Mevzilerin önüne tel engelleri yapıp mayın döşeyecek ve dayanacağız. Bu bir iki belki de üç ay sürer. Sonra ne yapılacağı söylenir, anlaşıldı mı? Mameyev'in tümünü geri almaya gücümüz yetmez ama elimizde kalanı da korumak durumundayız. Binbaşı başını kaldırıp çukura kaçmış gözleriyle bana baktı. Kerjenski, senin işin en zoru. Çıkıntının en kritik yeri senin elinde. Öteki yanı da 44. alayda. Almanlar bu yerlerde bizi kesmeye çalışacaklar. Tek destek 45'in 2 birliği. Daha fazla adamımız yok. Elinizdekilerle yetineceksiniz. Gelecek olanlar sadece çoluk çocuk. Piposunu çıkarıp yere tükürdükten sonra sordu. Senin askerin ne kadarı deneyimli Kerjenski? 15 kadar var, fazla değil. Onların da 10'u denizci. Pek fena sayılmaz. Sinitsil ile Kandini'nin o kadar da yok. Burası bizim bel kemiğimiz. Bunu hiç unutmayın. Eski askerleri ziyan etmeyin. Ha kürekleriniz var mı? Kürekler bir felaket. Tümende hiç gereç kalmadı. Eldeki kürekleri köylerden sağladık. İşe yaramaz, paslanmış, çürük şeyler. Birinci gün patır patır kırıldılar. İkmal deposundan bekliyoruz ama o da karşı kıyıda. Yıkıntılar arasında bulduklarımızla kazmaya çalışıyoruz. Tıraşsız, kaputunun düğmeleri açık bir teğmen doğruldu. Bugün mayın getireceklerini vaat ettilerdi yolbaşı binbaşı ama gelmedi. Bugün mayın getireceklerini vaat ettilerdi yoldaş binbaşı ama gelmedi. Bir süre sorar gibi baktı. Binbaşı cevap vermeyince sürdürdü. Dün ordu ikmaliyle konuştumdu. 1000 kadar piyade için kullanılanlardan antipersonel mayını vereceklermiş. Tank için olanlar ise ancak bir hafta sonraymış. Binbaşı elini salladı. Tamam tamam biliyorum. Otur yerine. Sonra bize dönüp son emirlerini verdi. Şimdi siperlerinize bakın. Elinizdekilerle yetineceksiniz. Yapacak bir şey yok. Sinitsin, senin herkesten çok gericin var. Bildiğim kadar öyle ha. Yarısını Kerzenski'ye vereceksin. Zaten senin bölgen daha kolay. Ligaser, sen de akşama savunma planını vermiş olacaksın. Kerzenski, sen bu konuda ona yardım et. Birkaç gün sonra bunu senden isteyeceğim. Binbaşı ayağa kalktı. Bununla konuşmanın bittiğini belirtiyor. Artık içeride kalmanın hiçbir yararı yok. Zaten dumandan göz gözü görmüyor. 10. ayrımın sonu. Sayfa 152.